Ayrım 4, sayfa 43. İkinci bölüm. Alfabenin mutlu çocukları ve Çin Çin'in Çalışkanlar Mahallesi'nden Mustafa. Birinci kısım. Açık kiremit rengi ince bir dal uzanmış duman tadında bir göğün üstüne ve Mustafa'nın bugüne dek hiç görmediği ne kuşları olduklarını da bilemediği iki güzel kuş bu yeşil yapraklı ince dala konmuşlar. Boynuna nar çiçeği bir kurdele bağlı, uzun kulaklı, beyaz karınlı, sırtı kara, sevimli bir köpek, çizgili bir lastik topla, kırmızı beyaz çizgili bir topla, sevinçle, coşkuyla oynuyor. Yeşil çayırlarda iki çocuk var, biri kız, diğeri oğlan. Kız cana yakın, güleç, al yanaklı, kısa kollu, açık mavi bir bluzu, mor üstüne duman mavisi çiçeklerle süslü bir etekliği var. Bir oğlan çocuğunun sağ yanına, ellerini kucağında birleştirmiş, dizleri üzerine oturmuş. Öylesine sevecen, sevgi akan, sevgi yayan mutlu bir bakışı, öylesine içten ılık bir duruşu var ki, Mustafa'nın kanı kaynıyor ona. Oğlan çocuğu da sağlıklı, o da güleç, dertsiz, tertemiz. O da al yanaklı, yeşil çayırlarda bir kitap açmışlar önlerine. İki güzel kuş, çocuklara alışkın iki güzel kuş, bir güzel köpek ve mutlu, uslu iki çocuk. Mustafa alfabenin ilk sayfasını baştan başa kaplayan bu resme, resimde yer alan her şeye imrenerek, iç geçirerek, özellikle de o güzel kız çocuğunun karşısında, o oğlan çocuğunun yerinde olmak isteyen, erişilmez özlemlerle dolu bir yüzle bakıyor. Alfabenin güzel çocukları gibi hiç olamadı Mustafa. Kız çocuklarıyla el ele tutuşup ördeklerin, köpeklerin, ip atlayan, koşan, oynayan mutlu çocukların kendilerine özgü dostluğuyla dopdolu kardeş dünyayı hiç yaşayamadı. Yakınına bile varamadı. Kırmızı çiçeklerle donanmış çayırlarda gönül rahatlığıyla hiç koşamadı. Bu temellerden kaynaklanan özlemler, duygular, kendisi gibileri için yaşanılması olanaksız, gerçek dışı, aldatıcı düşler olarak yer aldı bilincinde. Mustafa'nın annesi Fatma da alfabedeki annelere benzemedi hiç. Becerikli ve sevecen alfabe annelerinin hazırladığı, ağız sulandıran o güzel, o doyumsuz kahvaltı masalarında hiç kahvaltı etmedi. Bal yiyemedi, süt içemedi Mustafa. O sayfaların birinde anne ve baba mutlu bir sabah sofrasında oğulları Ali üzerine sevecenlikle eğiliyorlar. Anne bal uzatıyor Ali'ye. Ali, bak, bal var, bal ye, süt iç diyor. O çocuklar kolalı beyaz yakalıdırlar, düzgün, tertemiz, siyah önlükler içindedirler. O çocukların güzel, edinmesi güç okul çantaları, güzel defterleri, çok güzel kurşun kalemleri, bakmaya kıyılmaz renkli kalemleri var. O çocukların ne burunları akıyor ne de elleri soğuktan çatlamış, pütür pütür olmuş, ne bir şey, o çocuklar başka. O çocuklar uyumadan önce annelerinin verdiği sütü içiyorlar. Kendileri için özel yaptırılmış ya da alınmış küçük, sevimli kar yolalarında, renkli güzel desenli battaniyeleri altında, beyaz yüzlü, yumuşak yastıklarında, annelerinin sevecen, umut ve güven veren sıcak soluğuyla uyuyorlar. Anne diyor ki, Ali erken yat, erken kalk. Belki çok güzel, içli, etkili masallar da anlatıyor o güzel anneler, güzel, uslu çocuklarına. O çocuklar erken uyandıklarında geniş camlarından mavi gökyüzünü, sarı mavi yeşil mor boyalı bir kuşu ince bir dala konmuş görüyorlar. İşte kuş, cici kuş, cik cik öt, güzel kuş. Belli ki güzel kuş, arkadaş kuş anlıyor o çocukların dilinden, cik cik ötüyor. Okula koşuyorlar, okulları da bir başka, tanımlanmaz bir güzellikte bu çocukların. Her şeyleri başka, bambaşka. Eş tutuyorlar, eş oluyorlar, okullarında zincir yapıyorlar renkli krapon kağıtlarından, fener yapıyorlar, takıyorlar. Kaya bayrak asıyor, Ali top atıyor, Oya tutuyor. O çocuklar renk renk balonlara, bayraklara, foter şapkalı iyi giyimli kravatlı babalara sahip olmanın, trompet çalmanın, boru çalmanın eksiksiz sevinçlerini yaşıyorlar o sayfalarda. Babaları onlara güzel kalemler alıyor, güzel tutuyorlar, güzel güzel yazıyorlar. Derslerini de iyi biliyorlar. Tavşan kardeşler, civciv kardeşler var alfabenin o coşku aşılayan sayfalarında. Güzel atlar var. güle güle eski yıl, hoş geldin yeni yıl diyen güzel, bilgili, ağırbaşlı çocuklar, oğullarına tahta atlar, kızlarına güzel bebekler alan, türlü türlü oyuncaklar alan babalar var. Tornetleriyle, tenekeleriyle çöp bidonlarını karıştırıp cam toplayan, çinko, bakır, demir parçaları toplayan, topladıklarını ucuz ucuz hurdacılara satan, kefal içen, çıplak ayaklı, sıska çocuk resimleri hiç yoktur o alfabede. Hamallık yapan yorgun, çürümüş babalar, hizmetçilik yapmaktan eskimiş anneler, ablalar, falcılar, tuğfacılar, dilenciler hiç yoktur. Çıraklık yapan, kalfalık yapan, pasaklı, hastalıklı, çöpçülük yapan dayılar, Gülistan yengesi gibi otel abiler, kömür depolarında dolduruculuk, fabrikalarda işçilik yapan amcalar, Ali Rıza dayısı gibi temizlikçiliği yapan kadınlar hiç yoktur. Su satan, gazete satan çocuk resimleri de yoktur. Çin Çin'in, Yeni Doğan'ın yoksul evleri, yıkılmamak için birbirlerine yaslanmış yoksul evleri, kömür toplayan kirli, hastalıklı, soluk yüzlü, şiş karınlı çocukları, bakımsız köpekleri, kedileri de yoktur. Hamallık yapan, kazandığı paraların bir kısmını ceviz oyununda kaybeden çocuk resimleri de yoktur. Daha doğrusu o alfabeyi dolduran ne varsa hepsi de yabancı, yadırgatıcı geliyor Mustafa'ya. Annesi, babası, ilkokul birinci sınıf öğrencisi, tembel ve sümüklü bacısı Zeycan da benzemiyordu alfabedekilere. Saçları iyice dökülmüş sünni bir arpacıya kaçan şaşı ablası Gülizar da. Evleri de. O kırmızı damlı sarı boyalı evler, bahçeli evler, geniş pencereli, güzel perdeli aydınlık evler. O evlerde bal yiyen, süt içen, ayrı yatak odaları, ayrı çalışma masaları olan sağlıklı çocuklar. Kurdeleli köpekler, bakımlı, bol tüylü kediler. Oysa Mustafa yoksullukta, uyuzlukta birinci çinçin köpeklerini, bakımsız bir deri bir kemik kirli gecekondu kedilerini bilirdi. Kumbarası da hiç olmadı Mustafa'nın. Bir sayfada odun yüklü bir at arabasının yanında iyi giyimli iki çocuk konuşuyor. Ali olanı diyor ki, ''Kaya, biz odun kömür aldık, bize odun kömür geldi.'' Kaya da, Ali diyor, bizim evde odun var, kömür yok. Mustafa'ların evinde ne odun var, ne de kömür. Daha 6 yaşlarının kış günlerinde çöplüklerden, demir yollarından yanmış kömür toplardı. Kömüre, oduna ayıracak paraları olmazdı. Bazı günler işleri rast gider, çok kömür toplardı. Tenekesini 1 liradan, 2 liradan berberlere, terzilere, ayakkabı tamircilerine, kalaycılara satardı mahalle aralarında. Koca koca adamlar bir kilo bıyıklarından bile utanmadan 10 kuruş, 20 kuruş daha ucuza almak için pazarlık ederlerdi Mustafa'yla. Eline geçen paranın bir kısmıyla akide şekeri alırdı. Birazını yer, birazını da bacısına götürürdü. Anam görmesin derdi. Çok sevinirdi Zeycan. Zeycan'ı sevindirmek hoşuna giderdi Mustafa'nın. Kıvanç duyardı. Artan paraları annesine verirdi, söylemezdi. Söyleyemezdi şeker aldığını. Duysa kızardı. ''Benden habersiz bir kuruş bile harcamak yok.'' derdi annesi. Bir kez Zeycan'ın yanağını şiş görünce sormuş, ''Ne var ağzında kız?'' demiş. Zeycan şaşkınlıkla yutmuş şekeri. ''Bir şey yok.'' demiş. İnanmamış annesi. ''Aç ağzını.'' demiş. Açmış ağzını Zeycan. Çok korkmuş. Mustafa'nın masal anlatan dedesi, mısır patlatan ninesi de olmadı hiç. Bol saçlı, bol bıyıklı Ali Rıza dayısı da hiç çiçek getirmedi evlerine. Kirvesi de. Ya evlerine gelen konuklar? Onlar da hiç benzemezlerdi kayaların, alilerin konuklarına. O konuk çocukları da, alfabedeki bütün çocuklar da, Hıdırlığın, Çinçin'in, Yeni Doğan'ın çamurlu aralarında oynaşan, istekleri yokluklarla boğulmuş, özlemleri bile sınırlı, yabancılardan ürken çocuklara hiç benzemezlerdi. Kendisi gibi yoksul bir aile çocuğu olan, sonradan tuğfacılığı seçen bir arkadaşının, ''Bu alfabede biz yokuz, bunu galiba zengin çocukları için çıkarmışlar.'' dediğini anımsıyor üzülerek. Kimdi o çocuklar? Çöp bidonlarından mal aradıkları Kızılay'ın, Kavaklıdere'nin, Çankaya'nın çocukları mı acaba? İnce dalları kar tutmuş bir ağaca, beyaz, kırmızı, mor, sarı, yeşil bir kuş konmuş yine. Bir pencereden alfabenin o güzel çocuğu kuşlara ve çiçeklere özgü sevgisiyle, sevecenliğiyle bakıyor kuşa. Kış geldi, hava çok soğuk, rüzgar esiyor. Cik cik cik, aa kuş geldi, gel cici kuş, küçük kuş diyor. Mustafa'nın bildiği kuşlar hep ürkek, tedirgin, korkak kuşlardı. Her an kötülük bekledikleri için insanlardan kaçan, çekingen kuşlardı. Kargalar, serçeler, sığırcıklar. O boyalı, süslü kuşlara hiç benzemezlerdi. İnsanlara alışkın, çocuklara dost, çocuklarla arkadaş kuşlara. Karkadan başka kuş tanımam derken ne anlatmak isterdi Çinçinliler? Lapa lapa yağıyor kar. O çocuklar oynuyorlar yine, kızak kayıyorlar. Kardan adam yapıyorlar. Başlarında pomponlu, renkli yün külahları, kalın bedenlerine iyice oturmuş yün kazakları, ince boyunlarını saran uzun, yumuşak yün atkıları. İkinci kısım. Kış geldi, hava çok soğuk, rüzgar esiyor. Vuu vuu, vuu vuu. Çinçin Bağları Çalışkanlar Mahallesi'nde iki oda bir ara, küçük eski bir gecekonduda aylığı 125 lira kira ile oturuyorlar. Odanın birinde eski, yaşlanmış demir bir karyola, sırları iyice dökülmüş büyük bir ayna, tahta bir divan, minderler, eski onarım izleri taşıyan orta büyüklükte bir kilim serili. Bu kilimin yeni günlerini, eve ilk getirilişinin coşkun, akıldan almaz sevincini anımsıyor Mustafa. Bir de kendini bildi bileli tanıdığı bir akraba yakınlığında büyük düğmeli hantal bir radyo. Duvarlarda annesinin genç kızlığında işlediği nakışlar. Diğer oda konuk odası, temiz ve yoksul. Mustafa 13 yaşında, gönülsüz 5. sınıf öğrencisi. Derslerini kavramakta güçlük çekiyor, tembel de sayılabilir. Hem okula gidiyor hem de evin geçimine yardımcı olmak için çalışıyor. Kimi günlerde kaçıyor okuldan, sokaklarda oynuyor. Annesi Fatma okuma yazma bilmez, babası da bilmez. Babası Hamza 44 yaşında, bir gözü kör. Etfaiyede bir radyo tamircisinin yanında çalışıyor. Ayak işlerine bakıyor. Aldığı para yetmiyor geçimlerine. Aylığının dışında her yılın Ekim ortalarında bir kaput, bir çifte sümer ayakkabısı verilirdi çalıştığı yerden. Fakat Mustafa babasının o kaputları, o ayakkabıları giydiğini hiç görmedi. Göremezdi de, çünkü alır almaz bir kez bile giyinmeden satardı onları baba, hiç bekletmeden. Yaz kış ayırmadan soğuk kuyu lastiklerinden giyerdi. Kışın soğuk tutardı, dondururdu ayakları o lastikler. Yazında sıcak olurdu inadına, çok terletirdi. Koku da yapardı. Kokardı babasının ayakları. Çalıştığı yerde kızarlardı ona, çok kötü kokardı. Kış günlerinde bile silinmezdi, iyi tanırdı bu kokuyu Mustafa. Eskiden akıl erdiremezdi. Niye satılırdı o ayakkabılar, kaputlar? Şimdi anlayabiliyor nedenlerini. Başka çaresi yoktu tek gözlü babanın. Tencerenin ne zorluklarla kaynadığını, eve giren ekmeğin zeytinin ne acılarla kazanıldığını, annesiyle babasının kavgalarında sık sık üçüncü bir şahıs gibi yer alan hayat pahalılığının ne olduğunu sezmeye başlıyordu artık. İşte bu yüzden okul sonraları çalışıyor, hamallık yapıyor, kimi zaman da ucuz kadın erkek tarakları file satıyordu sokaklarda. Evde yaptıkları kese kağıtlarını satıyordu bakkallara, gezgin satıcılara, Mustafa. Fırsatını buldukça da demir, bakır, kurşun, cam, alüminyum ve benzeri parçaları topluyordu sabahları erkenden. Yanmış kömür topluyordu çöplüklerden, satıyordu. Gecenin soğuk rüzgarları evlerinin ince çorak yüklü damını, sokakları çıplak ağaçları vınlatarak esiyor. Vu vu, vu vu. Öğretmenleri rüzgarların hızlarına göre adlandırıldığını, hızlarına göre de etkilerinin arttığını anlatırdı. Hafif rüzgarlar vardı, hızlı rüzgarlar vardı. Saniyede 21 metre hızla eserse rüzgarlıktan çıkardı rüzgar, fırtına olurdu. Fırtına dalları kırardı, büyük fırtınalar ağaçları sökerdi. Kasırgalar da evleri yıkardı. Evlerini saran uğultu Çinçin Bağları'nda Çalışkanlar Mahallesi'nde çınlıyor. Fırtınadır bu. Sesine, çalışkanların arka sokaklarına yayılan, sözleri iyice anlaşılmayan hüzünlü türküler karışıyor. Mezarlığın ürküntü veren uğultusu karışıyor. Köpek ulumaları, havlamaları, at arabalarının çıngırakları karışıyor. Ara sıra da silahlar patlıyor, naralar atılıyor. Kapının alt aralığından soğuk girmesin diye kum doldurulmuş bir çuval yayılmış eşikliğe. Kapı, pencere aralıkları bezlerle, sünger artıklarıyla, gazete kağıtlarıyla kapatılmış iyice. Zeycan ders çalışıyor. Baba ve anne kese kağıdı yapıyorlar eski gazetelerden. Mustafa da küfesinin dibini ve iyice yıpranmış kolluklarını onarıyor. Sonra yurttaşlık bilgisine çalışılacak, coğrafyaya, tabiat bilgisine. Zeycan'a bakıyor. Zeycan'ın okumaya çalıştığı yazı şöyle: "Ben resim yapıyorum. Annem kazak örüyor. Babam kitap okuyor. Ablam yazı yazıyor." Yazı üstündeki resimde kabaca şöyle: "Sarı tabanlı, aydınlık, geniş bir oda. Anne ve baba rahat, yumuşak koltuklara gömülmüşler. Baba ayak ayak üstüne atmış, adı belirsiz, kapağına adı yazılmamış bir kitap okuyor. Anne kazak örüyor. Abla güzel bir masada yazı yazıyor. Düz, siyah saçları alnına dökülmüş güzel bir çocuk sulu boya resim yapıyor. Önündeki beyaz kağıdı kırmızı ve yeşile boyamış." Düşünüyor Mustafa, neden o çocukların evlerine benzemiyor evleri? Ve neden değil koltuk, bir sandalyeleri, yemek yiyecek bir masaları bile olmadı, neden? O abla kendine uygun bir masada eksiksiz gereçlerle ders çalışırken, neden bacısı Zeycan dizlerinin üstünde iki büklüm, karnı haşlanmış bulgularla dolu, kamburu çıkmış bir durumda ders çalışıyor? Anne kese kağıtlarını yapıştıracağı hamuru hazırlıyor. Fırtına sarsıyor evlerini. Vuvu, vuvu. Sobaları iyi yanmıyor, tütüyor. Vuvu, üşüyorlar. Üçüncü kısım. Yenişehir pazarındadır. Pazarın olağan uğultusu içindedir Mustafa. Sırtında küfesi iş bekliyor. Alanların, satanların gürültüsü, bağırtısı, türlü türlü yiyecekler, meyveler, ne kadar da çok şey varmış satılan. Çoğunun adını bilmiyor, çoğunun adını yeni duyuyor. Çoğunun tadını bilmiyor, nasıl yenileceğini, nasıl içileceğini bilmediği, nerede hangi yemekte kullanılacağını bilmediği şeyler var. Adını söylemekte zorluk çektiği şeyler var, onları yiyenler, içenler var. Elleri cebinde, büzülmüş soğuktan, kırışmış iyice, omuzları daralmış. Şiş diyecek, boş musun diyecek birilerini daha uzaktayken sezmeye, isteklerini gözlerinden kestirmeye çalışıyor. Boş hambal, boş hambal! Gelen geçenlerin ilgilerini çekmeye, akıllarına düşmeye çabalıyor. Küfesinin gerekliliğini duyurmalıdır. Boş hambal, boş hambal! Az ötesinde yırtık pırtık giysiler içinde kendisi gibi hamal çocuklar. Soğuktan çatlamış elleri, dudakları. Bir kısmı soğuğa yerlerinde zıplayarak karşı çıkıyor. Bir kısmı da yazı tura oynuyor kendi aralarında. Mustafa da oynardı kimi zaman. Kayıpta olduğu günler, dışa vuramadığı, açıklanması güç öfkeler duyar, gizlice ağlardı. Kaybettiği o bir liralar, iki liralar için nerelere dek yük taşımıştır, nasıl terlemiştir, soluğu kesilmiştir. İçi sızlardı, düşündükçe yanardı. Neler alınmazdı ki o paralarla evlerine? Daha 7 yaşlarındayken başlamıştı kumara. İlkokul 1'e gidiyordu o zamanlar. Okul sonraları ya da önceleri su, gazete, horoz şekeri satardı. Okul giderlerinin yükünü azaltmaya çalışırdı böylece. Sonraları kazandığı paraların bir kısmını saat oyununda ütülmeye başladı. Saat oyunu her fakir çocuğun ilk kumarı olduğu için hemen hemen her fakir çocuğu bu oyunu bilirdi. Toprağa bir daire çizilir, diklemesine bir çizgiyle ortadan ikiye bölünür, enlemesine bir çizgiyle de dört eşit parçaya ayrılırdı daire. Dairenin 3-4 metre ötesine bir çizgi çekilirdi. Dairenin içinden bu çizgiye para atılırdı. Birinci, ikinci, üçüncü. Paranın çizgiye yakınlığına göre belirlenirdi. Parayı çizgiye en yakın düşüren atılan bütün paraları toplar ve ayağının ucunu çizgiden ayırmadan paraların tümünü dairenin içine topluca düşürmek amacıyla savururdu. Dairenin bölmelerine düşen paraları alırdı birinci. Çizgilere rastlayan ya da dairenin dışında kalan paralara da oyuncular sıralarına göre kendilerine uygun biçimlerde fiske vurarak bölmelere sokmaya çalışırlardı. Mustafa'nın ilk kumarıydı bu. Çalkalama, camiye bereket gibi her fakir çocuğun ilk kumar oyunlarından biri olan saat oyunu. Oysa babası bambaşka şeyler kurardı Mustafa'sı için. Mustafa'sı mahallenin hırsız, yan kesici, esrarcı, hapçı çocuklarına benzeyecekti. Eli bıçaklı zorbalardan biri, kabadayı taslaklarından biri olmayacaktı. Okuyacaktı Mustafa. Bu bataklığın çeşitli etkilerine kaptırmayacaktı kendini, aldanmayacaktı. Böyle düşünüyordu baba. Ali Rıza dayısı ise gülüyordu ona. Bu mahallede büyüyüp de bu mahalledekilere benzememek olanaksızdı. Bu mahallede kaldıkça Mustafa'dan hayır beklememesini söylüyordu. Babanın da aklındaydı bu. İlk fırsatta mahalle değiştirmeyi düşünüyordu. Bazı pazarlar ev aramaya çıkıyor, yorgun, umutsuz dönüyordu.